Ayrım 23, Bölüm 23, Sayfa 208, Washington DC, 11 Kasım 2355. Collins, Hoover binasının 6. katına geldiğinde ortalık tımarhaneye dönmüştü. Sanki birden savaş çıkmış ve FBI başkanlığı operasyonların komuta merkezi olmuştu. Hemen Tom Murphy'nin odası gösterildi. Murphy bir yandan yer gösterirken diğer yandan telefon konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Collins oturdu. Cam bölmeden bürodakilerin hummalı bir faaliyette olduğunu gördü. Genç, yaşlı tüm ajanlar masaüstü bilgisayarlarda çalışıyor, kağıtlar ve dosyalarla boğuşuyor, arkadaşlarına danışmak için koşuşturuyor ya da ateşli ateşli telefonda konuşuyordu. Onun dışında hareketsiz oturan yoktu. Murphy telefonu endişeyle kapattı. Çok zor durumdayız Jack. Collins'in New Yorklu patronu özellikle böyle durumlarda boş sözlerle zaman kaybetmeyen, doğrudan konuya giren biriydi. Kahve ikramı, yumuşatıcı bir latife falan yoktu. Doğruca söze başladı. 5 dakika sonra Murphy olağanüstü durumu açıkladığında Collins dehşete kapılmıştı. Demek Union Garı'ndaki sorun buymuş. Böylesi bir senaryonun yıllar öncesinden hazırlanmış olduğunu bilmek Collins'in şokunu hafifletmiyordu. Uzmanlar böyle bir olasılığa işaret etmiş, yetkilileri uyarmıştı. Bir gün gelecek, çılgınlar ya da teröristler kitle imha silahıyla bir Amerikan kentine saldıracaktı. Sayısız Hollywood filmi bu senaryodan yararlanmış, halk bu fikre alışmıştı. Oysa şimdi senaryo gerçekleşiyordu. Collins, böylesi bir soruşturmanın gerektireceği olağanüstü çabanın bilinciyle, tehdidin korkunçluğu kadar umutsuzluğunun da etkisiyle derin bir soluk aldı. ''İyi misin?'' diye sordu Murphy. Collins'in benzi solmuştu. ''Galiba şoku sindirmeye çalışıyorum.'' ''Bu başından beri korktuğumuz şey.'' dedi Murphy. ''Büyük bela. Üstelik bu zorlu mücadelenin ortalığı cehenneme çevireceğini hissediyorum. Daha yeni başladık ama bir kıyıdan ötekine tüm adamlarımız iş başında.'' Collins, içeriden bir uzman olarak bütün uyarı ve beklentilere rağmen Amerika'nın kimyasal, biyolojik ya da nükleer bir saldırıya hiç de hazırlıklı olmadığının farkındaydı. Aslında gerçek bunun tam tersiydi. Amerika'nın Achilles'un topuğu tam da böylesi bir tehditti. Bunun asıl nedeni topraklarının genişliğiydi. Ne kadar çok polis, göçmen bürosu yetkilisi ya da sahil elemanı ülkenin sınırlarını denetlerse denetlesin, milyonlarca kilometre karelik bir alanı tararsa tarasın, hudutları güvenlik altına almak imkansızdı. Teröristler sahte kimlikler kullanarak ya da Kanada sınırındaki seyrek denetlenen patikaları kullanarak ülkeye girebilir, sonra Amerika'nın kalabalık, etnik bakımdan karışık kentlerinde gözden kaybolarak amaçlarını gerçekleştirebilirlerdi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen ülkenin başkenti hazırlıksızdı. FBI'da kimse ünlü Jean Reno olayının yol açtığı utancı unutamayacaktı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Janet Reno, polisten ve çeşitli federal kurumlardan 200 aşkın uzmanı önemli bir terör saldırısına karşı birlikte nasıl mücadele vereceklerini görmek amacıyla Ölçülü Tepki Operasyonu adlı bir savaş oyunu için Washington'a FBI merkezine toplamıştı. İleri sürülen senaryolardan biri de Washington Redskins takımının maçında patlatılacak bir kimyasal silahla ilgiliydi. Tepki ölçülü olmaktan çok uzaktı. Toplantı, gruplar arası çekişme, birbirini suçlamanın ardından Reno'nun öfkeyle salondan çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Eğer başkentin en seçkin 200 kanun adamı strateji konusunda anlaşamıyorsa diye düşündü Collins, Washington halkı umutlu olabilir mi? Eğer gazeteler bu işin kokusunu alırsa, sokaklarda geniş çaplı kargaşa yaşanır diye sürdürdü Murphy. İşi gizli tutmak konusunda en yukarıdan emir aldık. O yüzden onay alana kadar gar meselesini sana söylemedim. Gizlilik çok önemli. Emir başkandan geliyor. Bu gizliliğe itaat etmeyenlerin yerinde olmak istemem. Hemen işten alınması başına geleceklerin yanında solda sıfır kalır. Mesleğine, emekliliğe ve daha bir sürü şeye elveda demesi gerekir. İki banttan sadece üç kopya alındı diye anlattı Murphy. Ebu Haşim'in ilk video kasetiyle birlikte gelen mektuplanda. Dışarıya haber sızmaması için kopyalar federal büronun üst düzey personelinin kasalarına, orijinaller de gizli bir kasaya kaldırılmıştı. Murphy ayağa kalktı, yüzü asıktı. Olanları öğrendiğine göre gidip mektuba ve bantlara bir bakalım. Sonra sana hangi noktada olduğumuzu ve yapacaklarımızı anlatırım. Perdeleri indirilmiş, karartılmış odada Collins ölümün sessiz dansını izledi. 14 masum insanın daha önce benzerini hiç görmediği bir biçimde kan dondurucu yürüyüşlerini gördü. Bant bitip de durduğunda Collins yıkılmıştı. Gırtlağında acı safra tadı vardı. Kabullenilemeyecek kadar korkunç. İğrenç doğru sözcük değildi. Bu soğukkanlı bir katliamdı. Collins'in dudakları öfkeyle gerildi. İki video mesajını izledi. İsteklerini en ufak bir duygudan yoksun sıralayan Haşim'in sesindeki sükuneti duydu. Terör saldırılarıyla Sean'un da aralarında bulunduğu sayısız masumu ölüme gönderen aynı duygusuz adamdı. Collins otomatik glokunu çekip ekrandaki yüzü delik deşik etmek için önüne geçilmez bir arzu duydu. ''İyi misin Jack?'' diye sordu Murphy. Masanın kenarında elinde uzaktan kumandayla oturuyordu. Collins öfkeden titreyerek başını salladı. Murphy, mafya babalarıyla acımasız uyuşturucu baronlarının sayısız kurbanını görmüş, uçak kazalarının, çılgın silahşorlarca liselere düzenlenen silahlı saldırıların, kanlı katliamların sonrasındaki kabuslara tanık olmuş deneyimli bir FBI ajanıydı. Buna rağmen yüzü solgundu. Sesi öfkeden çatlamıştı. Neler hissettiğini biliyorum. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm en dehşet verici, en rahatsız edici şey. En korkuncu. İnsanın aklına bile getiremeyeceği ne biliyor musun? O 14 kişiye olanın Washington halkının büyük bir bölümünün başına gelebileceğini bilmek. Erkek, kadın, çocuk. Düşünmeye bile dayanamıyorum. Murphy video cihazını kapattı. Uzaktan kumandayı kenara koydu. Perdeleri açıp masanın arkasına geçti. Geçmişte Washington ikisinin de hatırladığı başka terör saldırılarıyla da karşı karşıya kalmıştı. 1992 yılında aşırı sağcıların kentin su kaynaklarını zehirleme tehdidi, 10 yıl önce Kara Panterlerin Capitol binasını havaya uçurma girişimi, vatansever grupların 90'ların ortasında Kongre'yi havaya uçurma şantajı. Ama bunların hepsi şimdiki tehditle karşılaştırıldığında sönük kalıyordu. Bu tam da FBI'nin korkuyla beklediği olağan dışı terör saldırısıydı. Bantlar inceden inceye tarandı. Adli tıp ne bir parmak izi ne de herhangi bir ipucu yakalayabildi dedi Murphy. Paketi ve mektubun yazıldığı kağıtları da. Belge bölümündeki çocuklar nereden geldiğini bulabilmek amacıyla hala mektubun kağıtlarını inceliyor. Nereden alındıklarını anlarsak belki bir ipucu yakalarız. Yatanıklar? Mezarlıkta bandı saklayanı gören yok. Union garında paketin dolaba konduğu sırada çekilen güvenlik kamerasının görüntüleri de bir işe yaramıyor. Bir erkek olabilir, yine de emin değiliz. Yüzünü atkıyla ve anorağının kapşonuyla örtmüş, eli de eldivenli. Adamlarımızdan birkaçı biraz önce oradaydı. O gece görevli olan bütün Amtrak memurlarını sorguya çektiler. Garın alışveriş bölümünden sorumlu güvenlik şirketinin elemanlarında. Şimdiye kadar paketin bırakıldığını gören birine rastlamadık. Meçhul kişi eldivenli olduğundan bilet otomatındaki paralarda parmak izi bulacağımızı da sanmıyoruz. Bilet otomatındaki tüm paraları boşalttırdık. Her ihtimale karşı kontrol ediyoruz. Beyaz Saray'a telefon eden kişi, uzmanlar hala hakkında bir şeyler bulmaya çalışıyorlar ama şimdiye kadar başaramadılar. Tek söyleyebildikleri Arap kökenli olabileceği. Murphy iç çekti, iskemlesinden kalktı. Başlangıç olarak iyi sayılmaz, değil mi? Şimdilik oyunu çok akıllıca oynuyorlar. Yine de sana birazdan anlatacağım ilginç bir gelişme oldu. Ama önce güvenlikle ilgili bir şeyi tekrarlayacağım. Federal büroda çalışan ve olandan bitenden haberdar olan herkes sevdiklerini tehlikeden uzaklaştırma eğitiminde olacaktır. Özellikle de sürenin sonuna yaklaşılır bir çözüme varılamazsa. Ama böyle yaparlarsa bu gizliliği yok etmiş olurlar. Onun için kimse ailesine ya da dostlarına kentten uzaklaştırmalarına dair en ufak bir imada dahi bulunmayacak, anlaşıldı mı? Merak ediyorsan söyleyeyim, Beyaz Saray'dakiler de bu kurallara uyacak, başkan dahil. O sırada Collins'in aklı ne başkentteki milyonlarca umarsız vatandaşta ne de kendi güvenliğindeydi. Nicky'yi düşünüyordu. Onu Washington'dan uzaklaştırılması için uyaramayacaktı. Bunu olabildiğince sessiz halletmeliyiz diye sürdürdü Murphy. Bu da en zor yanı. Yüzlerce ajanı, üniformalı polis memurunu otomobilleri durdurup yolcuları indirerek bu herifleri ve silahlarını aramaya gönderemiyoruz. Yoksa ya Haşim'in bir hücresini dağıtabilir ve adamların birinin korkuya kapılarak düğmeye basmalarına ya da basının kokuyu almalarına neden oluruz. Bu işi çok sessiz götüreceğiz. Çok sessiz. Her adımda sanki cam üzerinde yürüyormuş gibi. Yine de basın ya da halk geniş bir soruşturma yürüttüğümüzü anlayıp soru sormaya başlarsa ikna edici cevaplar bulmak ve kendimizi korumak zorundayız. Onlara ne diyeceğiz peki? Kesinlikle mecbur olmadan hiç. Mecbur olursak anlatılacak bir hikayemiz var. Murphy çalınan klorik asitle ilgili uydurma öyküyü anlattı. Asit oyma baskıda kullanılan bir sanayi kimyasalı. Tehlikeli olabilir. Ciddi hava kirliliğine, yanıklara ve dumanı solunduğunda ölüme yol açabilir. Plan sivil giyinmiş adamlarımızı birer metropol polisiyle eşleştirmek. Bir ajan bir polis. Ne aradığımızı sadece ajanlarımız bilecek. Polislere asidin peşinde olduğumuz anlatılacak. Mümkün olduğunca çok iki kişilik ekip kullanacağız ama bir sınırı var elbette. Yoksa hemen dikkat çekeriz. Önce sana neyle karşı karşıya olduğumuzu anlatayım. Collins, Washington haritasına doğru yürüyen Murphy'nin peşinden gitti. 90 kilometre kareden fazla. Murphy elini haritaya vurdu. Sadece DC'ye yakın kentleri ve kasabaları değil, eyalet sınırı dışında Virginia ve Maryland'deki kırsal alanları da çaktırmadan aramak zorundayız. Çiftlik evlerini, samanlıkları, siloları, depoları, antrepoları, her çeşit terk edilmiş binaları. Vergi yetkililerinin ve resmi kurumların yardımıyla bir liste hazırlatıyoruz. Sinir gazı yapımında kullanılabilecek bileşenlerden biri ya da birkaçının Amerika'dan alınmış olabileceğini düşünerek ülke çapındaki kimyasal madde satıcılarıyla da temasa geçtik. Ajanlar bildiğimiz tüm tarımsal ilaçlama şirketlerini ziyaret edip kuşku çekici bir gelişme olup olmadığını soruşturuyor. Collins işin korkunç yoğunlukta olacağını farkındaydı. Operasyona bir ad verildi mi? Güvenli bölge diyoruz. El-Kaide hücresinin aranmasına başlandı mı? Tabii bombaya birden fazla kişinin dadılık ettiği varsayılarak. Başlangıçta teröristlere destek olan Orta Doğulların listesini kullanacağız. İyi ama sadece burada yüzlercesi var. Ve her birini gizlice izlememiz gerekiyor diye cevap verdi Murphy. Ne kadar adam gerekeceğini bilmiyorum ama yapmak zorundayız. Hem de en kısa zamanda. Şüphelilere ya da o çılgınlara yardım edebilecek kim varsa izlemeyi yoğunlaştıracağız. Olabildiğince dikkatli. 48 saat sonra durum değerlendirmesi yapacağız. O zamana kadar bir şey bulamamışsak listeleri daraltır ya da genişletiriz. Her neyse işte. Bizim çocukları sivil arabalarla yollara da çıkaracağız. Ağır yük taşıyan pikapların ya da kamyonların, hatta kuşkulandığımız her çeşit aracın peşine takılacak. Güvenli bir uzaklıktan izleyeceğiz. Ateş etmek, silah çekmek yok. Yoksa çok büyük bir risk almış oluruz. Bir gelişmeden bahsetmiştin. Murphy başıyla onayladı. Haritanın yanından ayrıldı. İşler şimdi ilginç olmaya başlıyor. Şimdiye dek aldığımız tek iyi haber. Sen gelmeden biraz önce başkan yardımcısı telefon etti. Anlaşılan sinir gazının formülü Moskova'dan çalınmış. Rusların geliştirdiği yeni, çok güçlü bir kimyasal silah. Kod adı da ürün A-232X. Panzehiri yok. Murphy, Boris Novikov'un nasıl öldürüldüğünü anlattı. FSB soruşturmasında bir güvenlik kamerasının görüntüleri, kurbanın ölümünden haftalar önce izlediği görülen kuşkulu birini ortaya çıkardı. Moskova buraya iki kişi gönderiyor. Biri A-232X programında çalışan, bizlere gazın özellikleriyle ilgili bir verebileceği zararları anlatan bir bilim adamı. Öteki, bize soruşturmada yardım edecek bir FSB subayı. Her ikisi de sabah erkenden Washington'da olacak. Collins'in kaşları çatıldı. Bu işbirliğinin anlamı ne? Murphy bakışlarını tavana dikti. Emir yüksek yerden. Alabileceğimiz her yardımı kabul etmek zorundayız. Kimmiş bu FSB subayı? Adı Alexey Kursk. Rütbesi binbaşı. Onunla birlikte çalışmanı istiyorum Jack. Elinden geldiğince yardımcı ol. Küçük bir ekip kuracağız. Kursk, sen, bir ya da iki ajan. Buradaki işin biter bitmez ekibin ayrıntılarını saptayacağım. Kursk'u bu kadar önemli kılan ne? Kamerada görülen adamı biliyor. Tanışıklıkları yıllar öncesine uzanıyor. Adamın adı Nikolay Gorev. Yarı Rus, yarı Çeçen. Çeçen mücadelesinde çok faalmiş. Rusların aradığı önemli bir terörist. Ona Kobra diyorlar. Birlikte görüldüğü bir başkası var. Moskova onun da kuşkulu olduğunu düşünüyor. Bu ikisinin Washington'ı tehdit edenler olduğundan emin değiliz tabii. Ama ikisinin de El-Kaide ile ilişkileri var. Moskova onların böyle bir plan için çok uygun adaylar olduğu kanısında. Öteki kuşkulunun adı ne? Muhammed Raşit. Atlantic City, New Jersey, 11 Kasım, 2035. Adam tıknazdı. Siyah deri ceketinin altına ısmarlama, pahalı bir takım elbise giymiş, eline gümüş saplı bir baston almıştı. Sol gözünün üzeri siyah bir deri bantla kapatılmıştı. İki yanında da silahlı korumaları vardı. Adam bir işaretiyle korumalarını biraz ileriye gönderdi. Kaldırımda dikildi. Sigarını tüttürerek denizi seyretmeye koyuldu. Koyu renk camlı Mercedes limuzini kaldırımın kenarına park edilmişti. Selam işim. İşim Razan döndü. Nikolay Gorev'i görür görmez tanıdı. Razan sırıttı. İki altın dişi parladı. Şuraya bak, şeytanın ta kendisi. Gorev gülümsedi. Elini Razan'ın omuzuna koydu. Seni gördüğüme memnun oldum işim. Bir blok ötedeki bar restoran, çok çok 12 masalı, elektronik oyun makineli, arkadaki mutfaktan sarımsak, baharat ve kahve kokuları gelen mağara gibi karanlık bir yerdi. Barda geniş omuzlu, boğa gibi güçlü iki genç oturuyordu. Gorev eşikten girdiğinde Çeçence birkaç kelime duydu. Gençler Gorev'i görünce konuşmayı kestiler. Gözlerindeki düşmanca bakış işim Razan'ı ve iki korumasını görür görmez yok oldu. Otur Nikolay. Razan pencerenin uzağında sakin bir masa seçti. Korumaları da kulak menzili dışında yerleşti. Gorev otururken Razan'a baktı. Değişmişti. Sovyet paraşütçü üniforması yerine pahalı bir deri ceket, altında New York 5. caddeden alınmış bir İtalyan tasarımcının markasını taşıyan kumaşı kusursuz bir takım elbise giymişti. Uçuk mavi ipek gömleğini gri, ipek kravatı ve som altından kol düğmeleri tamamlıyordu. Gorev'in Razan'ın alameti farikası olduğunu duyduğu gümüş saplı bastonunu sol elinde tutuyordu. Geçen yıllar Çeçen'in olgunlaştırmasını sağlamıştı. Şakakları biraz ağarmış, bakımlı, canlı esmer yüzü olgunlaşmıştı. Ama hala yakışıklıydı. ve bu kibar görünüşü bozan tek şey kaybettiği gözünü gizleyen silah deri banttı. Görevin karşısındaki iskemleye oturup Çeçence konuştu. Uzun zaman oldu Nikolay. Beni bulacağın yeri nasıl öğrendin? Yıllardır senin hakkında pek çok şey duydum. İyi mi, kötü mü? Ayrım sonu sayfa 214. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hoover. H-O-O-V-E-R. Hollywood. H-O-L-L-Y-V-O-O-D. Akilius. A-C-H-I-L-L-E-U-S. Janet Reno. J-A-N-E-T-R-E-N-O. İşim Razan. İ-Ş-İ-M-R-A-Z-A-N.